Ayrım 11. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 150. 4. Bölüm. Bütün bölgelerde kargaşalık hüküm sürüyordu. Zira halk kitleler halinde birbirleri üzerine atılıyor, binlerce insan birbirinin yolunu tıkıyor, çekirgeler gibi yeryüzünü kaplıyor ve her taraf insan selinin dalgalarıyla doluyordu. Matthew. Üç atlının tozu dumana katarak delice at tepiklemeyle kayı boyuna yaklaştığı haberini Akça koşturdu. Gündüz Bey'in öğle namazını Eda'ya mescide gittiğini öğrenince atını doğruca mescit olarak kullanılan koca çadırın önüne sürdü. Avluya taşan cemaat duaya çökmüştü. İçeri koşup koşmamakta bir tereddüt geçirdi. Bir gözü yolda, bir gözü mescidin kapısındaydı. Her öğle namazından sonra Kur'an-ı Kerim'den bir cüz okuyan sürmeli hafızı Gündüz Bey dinlemeye kalkmazsa birazdan kapıda belirir, o zaman söyleyeceğini söylerdi. Ya çıkmazsa ne yapacaktı? O vakit cemaatin huzurunu bozma pahasına mescide girer, kulağına fısıldayıverirdi. Çünkü gördüğü geliş pek hayırlı bir gelişe benzemiyordu. Adamların at çatlatmayı göze aldıkları belliydi. Daha ötesi, hayırlı haber ağır ağır gelir de kötüsü gemi azıya alırdı. Bu geliş gemi azıya alma gelişiydi. Yani haberin kötüsünün gelişiydi. Cemaat ellerini yüzüne sürmüş, Fatiha çekip kalkanlar Akça'nın telaşına dönmüştü. Parıltısında sualler kaynaşan meraklı gözler üstündeydi. Savuşturup rahatlamak için, gelenler var da, dedi. Belki bununla yetinmeyip ayrıntıya meraklananlar çıkacaktı. Ama Gündüz Bey mescidin kapısında belirmişti. Sarım sokmanlarını giymeye uğraşırken Akça seyirtti. Elini göğsüne vurduktan sonra, üç kişi üzerimize at ılgar etti Gündüz Bey'im, dedi. Deli gelişiyle gelirler. Gündüz Bey sokmanlarla uğraşmayı bırakıp Akça'ya baktı. Kimler olduğu belli mi? Akça sualin altındaki sırrı cevaplandırdı. Mongol değil ya, Harzemli gibi uzaktan uzağa pek bulup çıkaramadım. Zaten dünyanın tozuna bulanmışlardı. Gündüz Bey bakındı, gözüne oğlu Sungur Tekin ilişince atlan diye emretti. Yanına iki kişi alıp git, karşıla bakalım. İyi niyet gelişiyse al getir. Sungur Tekin birkaç adımda babasının önüne çakıldı. Sağ eli göğsünde durdu. Kötü niyet gelişi ise, Gündüz Bey kısa bir duraklamadan sonra, üç kişiyle olmaz bu, dedi. Kayı Hanlu'nun ölüsünü bile kaldıramazlar. Nerede kaldı, üç kişi dirisini öldürsün. Hadi çabuk. Sungur Tekin fırlayıp gideceği yerde durup bakınıyordu. Kendince çok mühim bir işin babası tarafından ısmarlanması onun için övünme vesilesiydi. Akranları iyice duysun da babasından sonra kimin bey olacağını anlasınlar istiyordu. Oysa umduğunun tersine bir meyil doğmuştu kalabalıkta. Gündüz Bey emreder de beklenir miydi? Sungur Tekin'in dışında kim olsa çoktan atlanmış, götüreceği arkadaşlarını çoktan seçmiş ve yola düşmüş olurdu. Bu bekleme de ne beklemesiydi böyle? Haydi dendi bre. Gündüz Bey'in ikinci emri kayalıktan kopmuş taş gibi yuvarlanıp şuuruna düşmeseydi, düşüp kabaran gururunu tuzla buz etmeseydi, kuruntusunun tadını daha bir hayli bekleyip iyice çıkaracaktı. Mecburen atını almaya koştu. Koşarken de bağırıyordu. Kutluk, Korkut, peşimden gelin. Yahşi Hoca elinde tesbih mescidin kapısında duruyor, gülümseyerek Sungur Tekin'le iki arkadaşının koşmasına bakıyor, kim bilir neler düşünüyordu. Onlar çadırların arkasında kaybolunca Gündüz Bey'e sordu. İçtima var mı? Hazırda bulunmak evla, dedi Gündüz Bey. Gelenler kim, niçin gelirler, öğrenelim evvela. Lazım oldukta içtima çağrılacak, mescitten ayrılmazsanız iyi olur. Bey çadırına yürüdü. Çok geçmeden uzakta atlılar belirdi. Sungur Tekin en öndeydi, hızlı sürüyordu. Hızlı sürüyordu ya, atının üstünde fazla iğret oturuyordu. Mescidin kapısında hala tesbih yuvarlayan Yahşi Hoca başını iki yana sallayıp kınadı. Gelenlerin kılığını iyice fark etmek için elini kaşlarının üstüne siperledi. Görmek istediğini görünce elini tekrar tesbihine götürdü. Haberci bunlar, dedi. Bildiğimiz Harzem habercileri. Bey çadırının önünde attan inmelerini, Sungur Tekin'in kurumlu kurumlu çadıra girmesini, sonra çıkıp üç harzemlinin kılıçlarını, hançerlerini çıkarmalarını beklemesini ve içeri almasını seyretti. Fazlaca gönlü büyük diye söylendi. Gösterişten fırsat bulup aşireti idare edemez. Koca Meşveret davet edilene kadar öylece durdu. Sanki içine doğmuştu. Gelenlerin harzemli olduğunu anlar anlamaz niçin geldiklerini de anlamıştı. Harzem Şahı Moğol çudarlarıyla vuruşmak için adam istiyordu. Bey çadırına Bodur Hoca ile birlikte girdi. Gündüz Bey köşedeki yerine kurulmuş, harzemlileri de karşısına oturtmuştu. Niyetini yüzünden okumak mümkün değildi. Sadece alnındaki kırışıklıklar artmış, yanakları biraz solmuştu. Bu da iyi haberler almadığını gösteriyordu. Selamı Bodur Hoca verdi. Gündüz Bey'in iki yanına geçip bağdaş kurdular. Bir karavaşın köle sunduğu kuyu ayranı içip bütün geçmişleri rahmetledikten sonra bir zaman havalardan konuştular. Havalar böyle giderse bu yıl otlak sıkıntısı çekilmezdi. Ham toprağa atılan tohumlar bile bire bin verir de Kayı Hanlı'nın yüzü gülerdi. Konuşuyorlardı ya, kimsenin aklı konuşulanda değil, merakın düğümü bütünüyle konuşulacak olanlardaydı. Harzem Sultanı Kayı Hanlı'nın halini hatırını sormak için adam salacak değildi ya, neye ihtiyaçları olduğunu öğrenmek için de adam salmazdı. Geriye kala kala ne kalıyordu? Harzem Şahı'nın ihtiyaçları. Senelik öşrü bir tamam ödemiş bulunduklarına, toprak bastı kirasını da üstüne ekleyip gönderdiklerine göre mesele vergi toplama meselesi değil, adam toplama meselesiydi. Zaten bunu beklemeyen yoktu. Moğol'un kökü kazınmadan rahat etmeyi uman da yoktu. Aksakallı Kocalar Meclisi iki eksikle toplanmıştı. Gündüz Bey önce eksikleri sordu. Vazifeyle gittiklerini biliyordu ama sormak adetti. Ancak ondan sonra ahirete gitmiş ataların ruhuna üç ihlas bir Fatiha okunur, ardından Sürmeli Hafız'ın Kur'an'ı dinlenir, Yahşi Hoca dua eder, böylece toplantı açılırdı. Sürmeli Hafız süreyi pek kısa tuttu. Yahşi Hoca da duayı hemen kesti. Bugün herkesin acelesi vardı. En çok da Harzemlilerin. Sık sık bakışıyor, kıpır kıpır kıpraşıyorlardı. Gündüz Bey onlara dönüp, "Şu işi bir daha anlatın," deyince ortada oturan 40-50 yaşlarında kavruk yüzlü, kemer burunlu, zeki bakışlı Harzemli hemen söze başladı. Harzem Şahı Alaaddin Muhammed'in Kayıhan Bey'ine ve yaşlı genç tekmil yiğitlerine selamı var. Çin'i, Maçin'i ve Yedisu ülkelerini topraklarına katan kötü Hakan Çingiz, Mongolu merkitleri de yendi. Kumandanlarından Cebenoyan denir İfrit, Küçlük Han'ı bitirip Noymanları sürdü, şimdi de Çingiz topraklarımıza girmiş bulunmakta. Haşmetli ve dirayetli Harzem Şahı için Çingiz Mongolunu alt etmek elbette ki zor değildir. Ancak bu gayrette bütün Müslümanların çorbada tuz kabilinden emeklerinin bulunmasını arzu ettiğinden ve Müslümanları cihat sevabından mahrum etmek istemediğinden buyurmaktadır ki her kabile, kavim, aşiret, oba, avul, çenge katılmak üzere hazırlanıp atları pusatlarıyla emrolunan yerde toplana. Affedin, acelemiz uğrayacak yerlerin çokluğundandır. Kaç kişi gönderebileceğinizi söyler misiniz? Gündüz Bey bir zaman daldı. Bu anın gelmesini kaç yıldır bekliyordu. Alp Sufi çadırına gelip, daha doğrusu Molla Tacüddin Harzemi'nin çadırına gidip görüştüğü akşam vakti bekleyiş başlamıştı. Tam tamına 5 yıl, 5 yıldır geldi gelecek diye bu oğlu beklemekten bizardı. Kayı Hanı'nın arada bir yediği ufak tefek Moğol baskınları sayılmazsa onlarla doğru düz savaşmamışlardı. Fakat o kadarı bile düşman hakkında bir fikir vermeye kafiydi. Harzem habercileri gibi düşmanı küçümsemek elinden gelmiyordu. Korkmaya korkmuyordu ama tuttuğunu koparan zorlu bir düşmanla karşılaşacaklarını adı gibi biliyordu. Bazı aşiretler gibi Rum diyarına göç edebilir, başının çaresine bakabilirdi. Duyduğu kadarıyla Selçuklu soydaşlarını iyi karşılıyor, Bizans hudutlarına yerleştirip uç beyliği dahi veriyordu. Fakat bunu yapamazdı. Yıllardır barındığı, aşiretini barındırdığı toprakları korumak vicdan borcuydu. Bu borç kanla ödenecekse ödeyecekti, canla ödenecekse de ödeyecekti. Şimdiye kadar hiç kimse alın yazısından kaçıp kurtulamamıştı. Şayet Kayı Han'ın kaderi bu toprakları müdafaa ederken yok olmaktı ise yok olacaktı. Ama Kayı Han yaşayacaktı. Alp Sufi devlet müjdelemişti. Gözler Gündüz Bey'in üstündeydi. O ise nerede bulunduğunu unutmuş, cevap beklendiği dahi aklından silinmişti. Hayalinde baba mirası olan sır dolanıyordu. Babasına babası anlatmış, ona da babası nakletmişti. Vaktiyle Allah'ın sevgili ermişlerinden biri Kayı Han'a gelip zamanın beyine "Hay Kayı Bey'i, gaflete gömülme zamanı değildir bu zaman. Kurakta yağmur bekleme zamanı hiç değildir. Acununu alıp Urum illerine açılma zamanıdır. Kim rüyamda Konstantiniyye'nin fethinin senin sulbünden gelecek yiğitlere nasip olacağını gördüm. Müjde bir olsa rüyadır deyip geçecekti ya, üçlemişti. Molla Tacüddin Harzemi ile Alp Sufi de buna yakın şeyler söylemişlerdi. İkisinin de boş insanlar olmadıkları muhakkaktı. Molla Tacüddin karanlıkta yazıyor, boş testiyi dolduruyor. Alp Sufi ise anlık gaflette gözden kayboluyordu. İhtimal ki uçup. Ne buyrulur Kayı Bey'i? Duysa cevap verecekti ya, duymadı. Geçmişine dalgındı. Hafızasında kayı boyuna yol açıyordu. Müjdelendiğine göre Rum diyarına göçmek mukadderdi. Bunu hiçbir şey değiştiremezdi. Allah böyle takdir etmişse olacak, bu yolu değil Çingiz, dünya birleşse yine tıkayamayacaktı. Kayı Bey'i ne buyrulur? Bu sefer duydu. Boş gözlerine bir mana yerleşti. Meşveret edilecek, dedi. Siz bir vakit dışarıda istirahat buyurun, ağaların rahatı temin edilsin. İki kişi öne geçip Harzemlileri çadırdan çıkarttı. Evet, dedi Gündüz Bey, ne buyrulur? İşte vaziyet. Mongol kuvvetli bir orduyla Harzem'e girdi. Harzem Sultanı, Mongol kervanını yağmalayan İnalcık Han'ı bağışlamamak için iyi etmediğini şimdi anlamıştır belki. Lakin ne fayda? Uyuyan yılanın da kuyruğuna basmış bulunmuştur. Bu hengamda hamdolsun hatırlandık. Zaten Kayı Han boyu ya cenk çıktığında hatırlanır veya öşür vakti geldiğinde. Neyse, Harzem toprağı toprağımız sayılır. Ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, otlaklarında sürülerimizi otlatmışız. İki yol vardır. Ya kalıp Harzem Şahı'na yardıma gideriz veya vakit kaybetmeden Rum diyarının yolunu tutarız. İlki yiğitliktir. İkincisini ben bilemem. Vicdanınızda hüküm verip beğendiğinizi seçin. Ve karar davulların gümbürtüsünde ilan edildi. Duyduk duymadık demeyin. Bu cenk davuludur. Kötü Mongol istilasını durdurmak için Harzem Şahı Haşmetli Alaaddin Muhammed'in cenk buyruğu vardır. Gönüllüler atlanıp pusatlanıp Hocent'e yollanacaktır. Duyduk duymadık demeyin. Bu karar meşveret kararıdır. Kayı Hanlılar öbek öbek toplanmış, davulun gümlemesiyle kabaran tellalın sesini dinliyorlardı. Genç yiğitlerin gözleri ışıl ışıl yanıyordu. Kendilerini ispatlayacak fırsat doğduğu için sevinçliydiler. Deli bozu Kıdır bir ağaca bağlayıp tımar ettiği atına bir şeyler fısıldıyordu. Atı kişneyince kaşağıyı bastırdı. "Fazla sevinme," diye kulağına fısıldadı. "Bu zincirleme felaketin ilk halkası da olabilir." Bey anayı Gazi ananın çadırından çıkarken görünce belli belirsiz gülümsedi. Başını da iki yana salladı. Tam sırasıydı ya Ertuğrul baş gözetmenin, diye söylendi. Bir yandan cenk davulu vuruyor, bir yandan düğün davulu. Tuhaflığın böylesine deli bozu Kıdır dahi şaşar. Rahat dursana bire hayvan, öyle kımıl kımıl edersen tüylerini nasıl tarar, nasıl parlatabilirim? Kımıldama dendi, tepik geliyor. Ertuğrul Bey'imiz anlaşılan kardeşliğimizi alacak. Nicedir gönlü olduğunu bildik de bu zamanı denk getirilmesini anlayamadık. Lakin vaktiydi, neme lazım, sırasıydı. Babasından sonra beyliğe kurulacaksa şimdiden tosuncuklarını kundaklamaya bakması yerinde. Varıp Gazi anamın elini öpmem de iyi oldu. Allah'ın izniyle kurtardığımız 20 Türkmen arasında Ali var mı diye sorması ana yüreğinin acısını deşmemizden olmalı. Ali yok, olsa bilmez miyim, tanımaz mıyım? Barıştık ya yeniden, şevklendim. Gayrı Ali'yi bulur getiririm yüce Rabbimin yardımıyla. bulur getiririm. Beyana yanından geçerken tımarı bırakıp elini göğsüne vurdu. Uğur ola beyanam. Neşesi yüzünden okunuyordu, gülümsemekteydi. Deli bozuk bile şaştı bu işe. Şaştı da sevinmişliğine verdi. Sıkça gülmeyen beyana gülüyorsa hakikaten sevinilecek bir işe rastlamış olmalıydı. Durdu, iki adım arkasından gelen hizmetkarlarına Hıdır'ı işaretleyip ''Mongol içine girip 20 Müslümanı kurtaran yiğit budur ha?'' dedi. ''Kimdir?'' diye sorup durduğun yiğit budur işte. Boyundan bosundan utanmaz Hıdır. Ay geçer, yıl geçer, beyanam ne vaziyette sormaz da yol üstünde rastlaştıkça bir uğur ola çeker. Deli bozuk Hıdır utancından kıpkırmızı oldu, boynunu büküp ''İş güç beyanam'' dedi. ''Sağlığınıza da duacıyım ayrıca.'' ''Duacıymış. Gelip hatır sorma, evlenme izni isteme, yok mu? Niyetin bekar ölmekse, eh karışılmaz.'' Daha beter utandı, başı biraz daha göğsüne indi, yüzüne ateş bastı. ''Cenk davulu vurur.'' dedi, bahsi savuşturmak için. ''Vursun, ne zaman susmuş ki? Kayağında davul kısmı. Göç denir vururlar, cenk denir vururlar, toy denir vururlar, bir de düğün dernek davulu duysak da kulaklarımızın pası silinse ya. Haydi kız, yürü, tuttum bir deliye laf atmaya kalktım.'' Sürüyle Mongol çudarının arasına karışmaktan korkmaz da çoluk çocuğa karışmaktan korkar. Böylesine laf neylesin? Artan vakitlerini at yelesi taramayla öldüreceğine çocuklarının sırma saçlarını tarardın. Daha mı kötü olurdu? Yürüdü gitti deli bozu Hıdır. Bey anamın keyfi ağzına kadar çıkmış diye düşündü. Bizi baş göz etmeyi kafasına koymuş. Bu işi Cenk baklar. Kargaşada unutur giderse kurtuluruz. Gündüz Bey'e gidip Cenk'e gönüllü olduğumuzu söylemeli. Aksakallı Kocalar Meclisi yeni dağılmıştı. Gündüz Bey sıkıntısını deflemek için çadırın önüne çıkmış soluklanıyordu. Deli bozu Hıdır'ı birdenbire karşısında görünce ne var diye sordu. Bir şey var diyemem Gündüz Bey'im. Lakin Cenk davulu vurmuştur. Cenk davulu vurdukta ayaklarım beni dinlemez olur. Bir de baktım karşınızdayım. Emrin başım üzere Gündüz Bey'im. Nereye getirmektesin lafı? Hiç nereye getirelim? Mongol çutarını dağıtmaya adam lazım değil mi? Lazım olduğu davulla duyuruldu. Eh biz de geldik. Ha anladım sen gönüllüsün aklın sıra. Allah'ın izniyle gönüllüyüz Gündüz Bey'im. Bildiğimiz kadarıyla da gönlümüzü kırıp salmazsın. Bir seninle olacak iş mi? Hay Hıdır oğlum, en azından 1000 kişi lazım. 1000 kişiden ne haber? Ben başladım, gerisi gelir. Kayının yiğitleri şimdiye kadar hangi cenkten perva etmiş ki bundan etsin? Ha, bak şu gelenlere. Ertuğrul'un en başta yürümesine ne buyurulur? Ertuğrul olmaz diye telaşlandı Gündüz Bey. Hiç olmaz. Elbet ki olmaz beyim. Damat urbalarıyla cenge gidecek değil ya. Lakin gel de bunu anlat anlatabilirsen. Gündüz Bey hayretle Hıdır'a bakıyordu. Bir şaşırdım ki sorma gitsin Hıdır oğlum. Bildiğim deli bozuk fazla laf etmesini bilmezdi. Ama birdenbire dilin çözüldü. Bunca gitmek istemenin bir sebebi var ya hele dur anlarız. Sormaya başlar da her şeyi öğrenir diye ödü koptuğundan bir adım geriledi. Niyetimiz üstümüze düşeni tam ve tekmil yapmaktan ibarettir beyim. Sebepse bir değil çoktur. Birincisi de yaşadığımız toprakların hakkını vermektir. Toprak anadır değil mi Gündüz Bey'im? Toprak ana oldukta toprak hakkı da ana hakkı gibi olmaz mı? Biz ana hakkını ödercesine toprak hakkını ödeme peşindeyiz hamdolsun. Ertuğrul'un peşindeki kalabalık gelip Gündüz Bey'in önüne yığılmıştı. Deli bozu Hıdır biraz daha geriledi ama büsbütün uzaklaşmadı. Ertuğrul'un ne söyleyeceğini duymak, gerektiğinde bir tarafı tutmak istiyordu. Ertuğrul önce babasını selamladı, ardından peşindeki kalabalığı işaretledi. Cenge hazırız. Yüzü alabildiğine ciddi, gözlerinin içi pırıl pırıldı. Sesinde heyecanın kırıntısı dahi yoktu. Bugün Ertuğrul, deli bozuk Hıdır'ın bildiği, tanıdığı Ertuğrul değildi. Doğrudan doğruya bir aşiret beyiydi. Aşiret beyi gibi konuşmuştu. Kısa fakat kesin ama sesinde huşunet yerine teslimiyet vardı. Karşısındakinin hem babası hem de aşiret beyi olduğunu unutmadan konuşmuştu. Yaman Ertuğrul Bey'im diye mırıldandı Hıdır. Biz ezelden hazırız. Kimseye sezdirmemeye çalışarak Ertuğrul'un arkasındaki kalabalığa karıştı. Can Ali ile balabanın ortasına düşmüştü. İkisi de bakıp bakıp gülümsüyorlardı. Hoş gelmişsin Hıdır ağam diye fısıldadı balaban. Artık bizden misin? Hadi oradan. Dünkü sıbiyanlarla işim nola. Aranıza karışmam merakımdan dolayıdır. Yani Mongol'la tutuşmaya gelmiyor musun? Hay çoban yürekli. Mongol'la tutuşmaya sizinle mi gidilir? Cenk'te sizi mi kollamalı düşmanı mı? Balaban adam yerine konmamanın burukluğuyla bozulmuştu. Şaka mı gerçek mi söylediğini iyice anlamak için gözlerinin içine baktı. Deli bozu Kıdır'ın göz bebekleri gülüyordu. Rahatladı. Er meydanı yaşa başa bakmaz Hıdır ağam. Bilek demir, yürek çelik, kılıç pek oldukta bu oğlancık kaç yaşında diye soran olmaz. Anlatabildim mi? He ya, şimdi susarsan Gündüz Bey'imin cevabını da duyarız. Balaban sustu, herkes sustu. Gündüz Bey ayağa kalkmış, ellerini arkasına bağlayıp kalabalığı süzüyordu. Kalabalık çoğalmıştı. Çadırların arasından çıkan üçlü beşli grupların katılmasıyla şöyle böyle 500'ü aşmıştı. Bir işaretiyle toptan ölüme koşmaya hazırdılar. Bir teki bile tereddüt edip beklemezdi, bunu biliyordu. Daha başka şeyler de biliyordu. Aşiret beyi olaraktan dört yana adam salmış, Mongol hakkında lazım gelen her türlü bilgiyi toplamıştı. Savaşı alevlendiren küçücük bir kıvılcımdı. Birkaç sene önce Otrar'a gelen bir Mongol ticaret kervanı, Otrar valisi İnalcık Hayr Han'ın tamahını kabartmış, bu zengin kervana konmak için kervancıların casus olduklarını ileri sürmüş, bütün mallarına el koyduktan sonra onları öldürtmüştü. Bunun üzerine Cengiz Han, Harzemşahı Alaaddin Muhammed'den özür dilemesini ve İnalcık Hayr Han'ı teslim etmesini istemişti. Moğol elçisi Alaaddin Muhammed ile tartışmış, tartışma sırasında Kıpçak beylerinden biri Harzemşahı Muhammed'in huzurunda Moğol elçisini hançerleyip öldürtmüştü. Cengiz Han, Otrar valisinin kendisine teslim edileceğini ve özür dileneceğini beklerken, elçisinin de hançerlendiğini duyunca çılgına dönüp Harzemşahı'ndan intikam almaya yemin etmişti. Büyük oğlu Cüce Han'ın küçücük müfrezesine yüklenmişti. Moğol birliği akşama kadar dayanmış, o gece karanlıktan faydalanıp kaçmıştı. Harzemşahı Alaaddin Muhammed şaşırıp kalmıştı. Nasıl bu kadar hızlı ve sessiz hareket ettiklerini anlayamamıştı. 11. ayrımın sonu sayfa 162.